Ayrım 32. Struhan mühürlere baktıktan sonra kırmızı bal mumlarını kırıp zarfı açtı. Mektubun başına 28 Nisan tarihi atılmıştı. Sevgili Bay Struhan, dün Dışişleri Bakanı Lord Carnington'ın William Longstaff'a gönderdiği belgenin iç yüzünü gizlice öğrendim. Yazının bir bölümünü olduğu gibi alıyorum. Benim emirlerime karşı gelip itaatsizlik ettiniz. Size 5-6 Çin limanının ele geçirilmesi ve İngilizlere açılması emri verilmişti. Bunun yerine üstünde bir ev bile olmayan kayalık çıplak bir adaya razı oldunuz. Macao nasıl Asya'nın ticaret merkezi olamazsa Hong Kong da olamaz. QNP anlaşmasını bütünüyle reddediyorum. Halefiniz Sir Clyde Whalen hemen yola çıkacaktır. Lütfen elinizdeki işleri yardımcınız Bay C. Monsey'e teslim edin ve bu göreve ayrılmış olan firkateyine binerek hemen Asya'dan ayrılın. En kısa süre içinde bakanlığıma gelin. İşte bu yüzden ne yapacağımı şaşırdım Bay Struan. Bu gizli bilgiyi açıkça kullanmama imkan yok. Parlamentoda bunu açıklarsam düşmanlarım beni mahveder. Oğlumun bu mektubu gizlice elinize verebilmesi için dua ediyorum. Artık Hong Kong işi bitti. Bankanızın iflas ettiği haberi burada yayıldı. Morgan Brock gizlice haber vermiş gibi bu durumu herkese yaydı. Brock'ların sizin senetlerinizin çoğunu ele geçirdiğini de belirtti. Ayrıca Bay Tyler Brock'la birçok tüccarın imzalamış olduğu bir mektup da geldi. Onlar da Hong Kong'un işe yaramayacağından ve Longstaff'ın kötü yönetiminden dert yanıyorlar. Bu arada mali durumunuzu düzeltmiş olduğunuzu umarım. Morgan Brock burada bazı Fransız ve Rus bankerlerle işbirliği yaparak sizin para yatırdığınız bankanın batmasını sağlamış. Böyle kötü haberler yolladığım için üzgünüm. Bu bilginin yararlı olacağını ve savaşmak için ayakta kalabileceğinizi umuyorum. Ben hala Hong Kong konusundaki planınıza inanıyorum. Bunun için uğraşmaya da devam edeceğim. Sir Clyde Whalen'ı pek tanımıyorum. Yeni ticaret baş müfettişiniz Hindistan'da başarı kazanmış biri. Çok iyi bir askermiş ama iyi bir yönetici olduğunu sanmıyorum. Kendisi yarın Asya'ya doğru yola çıkıyor. Bu arada en küçük oğlumu da size gönderiyorum. O işe yaramaz serserinin biridir. Hayatta tek amacı kumar ve özellikle at yarışlarıdır. Borçları yüzünden onu Newgate hapishanesine atmak için arıyorlar. Eğer bu tehlikeli yolculuğu göze alırsa borçlarını son bir defa ödeyeceğimi kendisine söyledim. Kendisi Hong Kong'a 65 gün içinde varabileceğini iddia etti. O takdirde kendisine 1000 altın vereceğimi açıkladım. Haberin çabuk gitmesini istiyordum. 65 günden önce giderse 5000 altın vereceğim dedim. Her geçen gün için bu miktardan 500 altın indirilecek. Yalnız oğlumun ömrü boyunca İngiltere'ye dönmemesi şart. Bu para her yıl 500 sterlin olarak kendisine ödenecek. Lütfen ilk postayla bana onun geliş tarihini bildirin. Eğer orada kendisinden yararlanabilir ve ona bir iş verirseniz benim sonsuz şükranlarımı kazanacaksınız. Tanrı onun da benim de yardımcım olsun. Kendisini çok sevmeme rağmen istediğim gibi yetiştiremedim. Başınıza gelenlerden dolayı üzüntümü belirtirim. Bay Rob'a saygılarımı söylemenizi rica ederim. En derin saygılarımla, Charles Cross. Strong Liban'a ve adaya baktı. İlk gün orada yaktığı haçı düşündü ve Brock'un 20 altınını, Jinkua'nın 3 yarım parası ve bir gün belirli bir çubukla gelecek kimseye verilecek olan gümüş lakları. Bütün bu uğraşma ve didinmeleri boşa çıkmıştı. Aman Tanrım dedi, ben şimdi ne yapacağım? Bugün toprak satışına girmeyebilirim. Bütün tüccarlar toprak alsınlar. Hepsinin canları cehenneme. Brock da diğerleriyle birlikte batacaktır. Çünkü Whalen ya da bu haberin buraya gelmesine daha bir ay var. Evet, bu bir hal çaresi. İş ortaya çıkınca da hepimiz Macao'ya çekiliriz. Ya da yeni anlaşmaya göre Whalen'ın alacağı başka bir limana. Fakat bu yüzden Asya'nın anahtarını kaybederim. Bu pis kayalık ada olmazsa ne açık liman olur ne de bir gelecek. Başka bir çare de toprak satın alıp binaları yükseltmek. Longstaff gibi Whalen'ın da emir dışına çıkacak şekilde etkilenebileceğini düşünerek böyle bir kumara girişmek. Soylu evin servetini yeni kente dökmeli, Hong Kong'u zenginleştirip kalkındırmalı ve böylece hükümeti bu yeni sömürgeyi kabul etmeye zorlamalı. Ama bu çok tehlikeli. Fakat başka çaren yok. Bu kumara girişeceksin. Kumar deyince aklına genç Cross geldi. O değerli bir genç. Kendisinden nasıl yararlanabilirim? Bu inanılmaz yolculuk hakkında konuşmamasını nasıl sağlayabilirim? Waylon'un Hong Kong'a bakarak etki altında kalmasını, o anlaşmayı korumasını sağlamak için ne yapmalıyım? Evet Bay Cross, olağanüstü bir yolculuk yapmışsın. Kaç günde geldiğini kimler biliyor?
Sadece siz.
O halde bunu kendine sakla. Strong bir kağıda bir şeyler yazıp uzattı. Bunu başkatibime ver. Cross kağıdı okudu.
Yani o 5000 altının hepsini birden mi veriyorsunuz?
Senedir Roger Bloor adına yazdım. Bir süre bu ismi kabullenmen gerekecek.
Evet efendim, ben Roger Bloor'um.
Ayağa kalktı.
Benim de işiniz bitti mi Bay Struan?
İş istiyor musun Bay Bloor?
Korkarım. Açıkçası belki bir düzine iş denedim Bay Struan ama olmadı. Özür dilerim fakat vaktinizi boşuna almayayım.
5000 altınına iddiaya girerim ki teklif edeceğim işi kabul edeceksin.
Genç adam bu bahsi kazanacağını anladı. Tayfanın kendisine teklif edeceği ve onun hoşuna gidebilecek hiçbir iş olamazdı. Ama dur diye düşündü. Bu adam oyun oynanacak tip değil. Onun da öyle hafif bir iddiaya girilmez. O şeytan bakışlı gözler sakin. Bu gözlerin bir poker masasının karşı tarafından bana baktığını görmeyi istemem doğrusu.
Adımlarına dikkat et Richard Cross ya da Roger Bloor. Borcunu kimse de bırakmayacak tek adam o.
O 5000 altın benim hayatım demek efendim. Bundan başka bir para alamayacağım.
O halde hayatını ortaya koy.
Ama siz hayatınızı tehlikeye atmıyorsunuz efendim. Onun için koşullar eşit değil. Bu miktar sizin için aşağı görülecek kadar küçük. Bana daha iyi bir fırsat verin. Bire karşı 100.
Struan gencin küstahlığından hoşlandı.
Pekala, Tanrı önünde kabul ediyorum Bay Bloor. Elini uzattı. Bloor aptallaşmıştı. Böyle %1 olasılıkla iddiaya girilmezdi. Bu iddianın hükmü kalmazdı. 5000 altına karşılık 500000 altın.
İçinden bir ses bunu yapma budala derken Struan'ın elini sıktı.
Struan jokey kulübünün sekreterliği dedi.
Ne?
Biz şimdi bir jokey kulübü kurduk. Sen de sekretersin. İşin atları bulmak, bir yarış sahası yaptırmak, bir kulüp binası, Asya'nın en fevkalade en zengin ahırlarını kuracak ve yarış atları yetiştireceksin. Dünyanın en tanınmış kulüpleriyle aynı düzeyde olmalı bu. Kim kazandı oğlum?
Bloor kendisini toplamaya çalışıyordu. Güç bela konuştu. Bir yarış sahası mı?
Evet, bunu sen kuracaksın. Atlar, kumar, oturmak için tribünler, verilecek ödüller, her şey. Bugün başla.
Fakat Tanrı aşkına atları nereden bulacaksınız?
Sen nereden bulurdun?
Bloor Avustralya diye vardı. Orada iyi atlar olduğunu duymuştum.
Senedi Struan'a geri verip heyecanla aykırdı.
Bay Struan, buna asla pişman olmayacaksınız.
Kapıya doğru koştu.
Struan sordu, nereye gidiyorsun?
Avustralya'ya tabii.
Neden önce generali görmüyorsun?
Ha?
Burada süvari birliği olduğunu sanıyorum. Onlardan birkaç at ödünç alabilirsin. İlk yarışı gelecek hafta düzenleyebilirsin sanırım.
Sahi mi?
Evet, cumartesi yarış için iyi bir gün. Hem Hindistan Avustralya'dan daha yakın. Seni ilk kalkacak gemiyle yollarım.
Sahi mi?
Struan gülerek evet dedi ve senedi uzattı. 500 sterlin ilk yıllık ikramiyen Bay Bloor. Yılda da 500 sterlin maaş alacaksın zaten. Geri kalanı da ilk 4 ya da 5 yarış için ödül parası. 2 cumartesi de bir, her birinde 5 at koşması şartıyla 8 yarış iyi olur sanırım.
Tanrı sizi korusun Bay Struan.
Sonra Struan yalnız kaldı. Bir kibrit yakıp mektubu tutuşturdu ve bunun kül oluşunu seyretti. Kalkıp aşağıya indi. Maymay uyanmış ama yataktan kalkmamıştı. Fakat yeni tuvalet yapmıştı ve pek güzeldi.
Maymay, heya Taypan dedi. Onu öptükten sonra yelpazelenmeye başladı. Geldiğine çok memnun oldum. Bana küçük bir toprak almanı rica ediyorum çünkü işe başlayacağım.
Kadının kendisini kayıtsızca karşılamasına alınan fakat haber vermeden gidip gelmelerine ses çıkarmadığı için de memnun olan Struan ne gibi bir iş diye sordu.
Görürsün fakat başlamak için biraz paraya ihtiyacım var. 100 gümüş. Sen de işe karışmayan ortak olacaksın.
Pekala, sen nasılsın? Çocuk sana sıkıntı veriyor mu?
Ne münasebet, ben çok dikkatli bir anneyim. Güçlü bir erkek evlat doğurmak için sadece özel yiyecekleri yiyorum. Onun Taypan gibi cesur olması için de savaşlarla ilgili şeyleri düşünüyorum.
Kaç para istiyorsun?
100 dedim ya, kulakların yok mu? Sen bugün pek acayipsin Taypan. Evet, çok tuhafsın, hasta mısın? Kötü haber mi aldın? Yoksa sadece yorgun musun?
Yorgunum, 100 gümüş olur. Ne işi bu?
Bay Bay heyecanla el çırparak masanın yanına oturdu. Göreceksin, sen gideli beri çok düşündüm. Senin için ne yapabilirim? Evet, seninle sevişmek ve sana yol göstermek çok iyi ama bunlar yetmez. Artık sen ve yaşlılığım için para kazanacağım.
Tekrar güldü. Strahan onun gülüşünden büyük zevk duydu.
Fakat paraları barbarlardan kazanacağım, bir servet yapacağım. Beni çok akıllı bulacaksın.
Struan'a sarıldı. Şimdi sevişmek ister misin?
Bir saat sonra toprak satışı var.
Doğru, öyleyse hemen elbise değiştirip git. Bana kraliçe yolunda küçük bir yer al ama 10 gümüşten fazla vermem. Bana hediye getirdin mi?
Ne?
Maymay masum masum baktı. Bu iyi bir adettir. Bir erkek kadınını bırakıp gitti mi dönüşte hediye getirir. Yeşimler, bunun gibi şeyler.
Yeşim yok, bundan sonra daha dikkatli davranırım.
Maymay omuz silkti. İyi adet, zavallı yaşlı annen çok yoksul. Daha sonra yemek yeriz değil mi heya?
Struan ana güverdede olan kendi dairesine döndü. Limdin eğilip selam vererek, banyo çok soğuk master, ister dedi.
Evet.
Struan soyunup soğuk suya girdi. Sir Charles'ın haberini düşünüyor ve Dışişleri Bakanı'na kızıyordu. Kurulanıp giyindi fakat sıcaktan birkaç dakika sonra gömleği yine ter içinde kaldı. En iyisi burada oturup düşüneyim. Kalım toprak işiyle meşgul olsun. Tess'in babasına o tepeden söz ettiğine dair iddiaya girebilirim. Belki de Kalım'ı tuzağa düşürüp fazla para sürmesine neden olurlar. Ama çocuk iyi çalışmış. Bu işte ona güvenmem gerek.
Struan Kalım'a haber yollayarak soylu ev için arttırmaya girmesini ve kraliçe yoluna bitişik küçük fakat iyi bir arsa almasını bildirdi. Sonra Horatio'ya adam yollayarak Mary'nin hastalığını haber verdi. Ona Macao'ya göndermek için bir de Lorca hazırlattı. Sonunda koltuğuna oturdu. Adaya bakarak derin derin düşünmeye başladı. Kalım kıyıdaki ve iç taraftaki arazileri satın aldı. Soylu ev adına arttırmaya girdiği ve daha önemli bir insan olduğu için gururlanıyordu. Ona Taipa'nın nerede olduğunu sordukları zaman kısaca bilmediğini söyleyerek sanki babasıyla arası açıkmış gibi kaşlarını çatıyordu. Tepeyi ve bunu güvenceye alacak arsaları da ele geçirdi. Brock'un kendisine karşı para sürmemesine de sevindi. Bu Tess'e güvenebileceğini gösteriyordu. Fakat gelecekte daha dikkatli olmaya ve kızı böyle bir zor bir duruma düşürmemeye de karar verdi. Bu hem kendisi hem de Tess için tehlikeli olabilirdi. Tıpkı kıza karşı duyduğu arzu gibi tehlikeli. Tess'e dokunmak bile onu ihtirastan deli ediyordu. Bunu babasıyla asla konuşamazdı. Sadece işi kendisini anlayan Gort'a açmıştı.
Gort, evet kalım oğlum demişti, seni çok iyi anlıyorum. Bu korkunç bir azaptır. Fakat üzülme, arkadaş olduğumuz için açık konuşacağım. Böyle bir keşiş gibi yaşaman çok tehlikeli. İleride daha da kötü sonuç verebilir. Bu yüzden insanın çocuklarının sakat doğduklarını duydum. Bu azap bir erkeği bütün ömrünce hasta eder. Üzülme, ben Macao'da bir yer biliyorum, hiç üzülme oğlum.
Gort'un söylediği batıl inançlarla dolu laflara inanmamıştı Kalım. Fakat gece gündüz çektiği azap direnme gücünü baltalıyordu. Bundan kurtulmak istiyordu. Fakat Brock onları ertesi ay evlendirmeye razı olduğu takdirde bir genel eve gitmeyecekti.
Strong'la Kalım güneş batarken beyaz cadıya gittiler. Brock yanında Gort'la onları ana güvertede bekliyordu. Gece serin ve güzeldi.
Brock evlenmem konusunda karar verdim dedi. Gelecek ay uygun değil. Gelecek yıl daha iyi olurdu. Neyse. Bundan 3 ay sonra Tess'in 17. yaş günü var. İşte o gün. Yani ayın 10'unda evlenebilirsiniz.
Kalım gülümsedi. Teşekkür ederim Bay Brock. Teşekkür ederim.
Brock Struan'a bakarak sırıttı. Bu senin için uygun mu Dirk?
Kararı sen verdin Tyler, ben değil. Fakat ben 3 ile 1 ay arasında fark görmüyorum. Ben hala 1 ay sonra diyorum.
Kalım, dediğim gibi Eylül sana uygun mu? Açık konuş evlat.
Ben daha önce ummuştum tabii. Fakat evet Bay Brock.
Kalım 3 ay daha bekleyeceğine için için yemin ediyordu. Ama bunu yapamayacağının da farkındaydı.
O halde bu iş halledildi.
Strong da evet dedi. O halde 3 ay sonra. İçinden de 3 ay diyordu. Sen bir ölüm fermanı imzaladın Tyler. Belki de 2 fermanı.
Yemekten sonra Kalım'la Tess yalnız başlarına güverteye çıktılar. İkisi de yıldızların altında el ele tutuşmuş heyecanla bekliyorlardı.
Sonra Callum çekinerek onu öptü. O zaman Tess, Negrek'in sert öpücüklerini, ellerini ve neden olduğu acıyı düşündü. Birdenbire Callum'u arzuladı. Kısa süre sonra isteğine kavuşabileceği için memnundu. 3 ay sonra huzura kavuşacaklardı. Daha sonra aşağıdaki pis kokulu kamaraya döndüler. Callum gittikten sonra Tess ranzasına uzandı. Vücudu arzuyla kıvranırken ağlamaya başladı. Çünkü Negrek kendisine dokunmuştu. Oysa ona bu şekilde dokunmaya yalnız Callum'un hakkı vardı. Tess bütün ömrünce bunu Callum'dan gizlemesi gerektiğini de biliyordu. Fakat bunu nasıl yapacaktı? "Ah sevgilim!" diye hıçkırdı. "Ah sevgilim!" Ana kamerada Gort sesini hafifleterek "Sana söylüyorum baba!" diye tekrarladı. "Bu bir hata, hem de korkunç bir hata." Brooke maşrapayı masaya vurunca bira sofraya ve yere döküldü. "Bu benim kararım Gort ve bu iş burada biter. Onlar Eylül'de evlenecek."
"Hem o tepeye para sürmemek de hataydı. O şeytan yine bizi atlatıp oyun oynadı."
"Brooke kafanı kullan Gort," diye fısıldadı. Sesi bir ıslık gibiydi. "Eğer dediğini yapsaydım Callum, Tess'in bana büyük bir saflıkla birçok şeyi anlattığını fark edecekti. O tepe önemli değil. Belki bir gün kız Dirk'ü mahvedeceğimiz bir şeyi öğrenir. Ben bunu bilmek istiyorum. Başka bir şey değil." Brooke Tess'i bir casus gibi kullandığı için kendisinden tiksiniyordu. Fakat Gort'tan daha fazla tiksinmekte ve ondan daha fazla kuşku duymaktaydı. Çünkü Gort'un haklı olduğunu biliyordu. Şimdi Struan'ın oğlu sevgili Tess'i ile evlenecekti. Korkunç bir sesle, "Eğer kızın saçının bir teline bile zarar gelirse kalımı gebertirim," diye gürledi. 31. Kısım. Yarış günü gelmişti. Bu arada bütün tüccarlar soylu evi taklit ederek Taiping Shan'daki Çinli işçileri tutmuşlardı. Longstaff'tan aldıkları gümüşleri yine toprağa yatırmaya ve binalar yaptırmaya başlamışlardı. Sadece soylu ev 3000 duvar işçisi, kuyu kazan adamlar ve başka bir sürü Çinli çalıştırıyordu. Her gemiyle Hong Kong'a yeni işçiler geliyor ve hemen iş buluyorlardı. Yarış günü Struan'la Maymay'ın evden ayrılmalarının 14. gününe rast geliyordu. "Struan, sen iyi gözükmüyorsun kızım," dedi. "Bugün yataktan çıkmasan iyi olur." Maymay bütün gece baş, boyun ve sırt ağrısından uyuyamamıştı.
"Yok, kalkacağım. Bu bir şey değil, ziyanı yok. Sen çok yakışıklı oldun."
"Teşekkür ederim." Struan yarışlar için yaptırdığı yeni elbisesini giymişti. Nefti renkte en iyi cins ince yünüden redingotu, yarım botlarına soktuğu beyaz pantolonuyla hoş bir tezat oluşturuyordu. Yeleği pembemsi kaşmir, kravatı da yeşildi. Maymay Ahsam'ın düzelttiği yastıklara dayanarak omuzlarının ağrısını düşünmemeye çalıştı.
"Sen sahile mi çıkacaksın?"
"Evet, yarış bir saat sonra başlayacak. Sana bizim doktoru çağıracağım kızım, o..."
"Ben Çinli doktor çağırırım. Bu iş bu kadar. Şimdi unutma, 4. yarışta 4. ata 20 gümüş oyna. Yıldız falına bakan adam onun kazanacağını söyledi."
Struan onun yanağını okşadı. "Unutmam, sen dinlenmene bak."
"Kazanınca kendimi çok iyi hissedeceğim Heya. Haydi git artık."
Struan onun üstünü örtüp taze çay getirtti ve sırtına da sıcak su dolu toprak bir kap koydurttu. Sonra kıyıya çıktı. Yarış alanı Glassingburnu'nun batı tarafında bir yere kurulmuştu. Hınca hınç doluydu. Yarış sahasının etrafı start ve finiş yerleri kordonlarla çevrilmişti. Struan, Zergeyev ve Longstaff atlara bakıyorlardı. Longstaff son derece nazik bir tavırla "Siz hangi atı seçiyorsunuz Altes?" diye sordu. Zergeyev bir bastona dayanarak etrafa bakındı. "Şu iyi diş edilmiş hayvanı." O heyecan ve atların kokusu adamı canlandırmış ve devamlı acısını biraz unutturmuştu. Ata binebilmeyi çok istiyordu ama o yaradan sonra yaşayabildiği için de şükrediyordu. Struan'ın ameliyatı olmasaydı çoktan ölecekti, bunu da biliyordu. Chevuan, Jeff Cooper'ın kolunda yaklaştı. "Nasılsınız Altes?" Kız yine parlak yeşil ipekler giymişti ve güneş şemsiyesi de canlı bir turuncuydu. "Bana verecek bir tüyonuz yok mu?" Hepsine tatlı tatlı gülümsedi ama gözü Struan'daydı.
"Zergeyev şu iyi diş edilmiş olanı, atların en iyisi," dedi. "Fakat binicinin kim olduğunu bilmiyorum Chevuan."
Chevuan pırıl pırıl iri yağız ata bakarak muzip muzip güldü.
"Zavallı at, ben at olsaydım ve bana böyle bir şey yapılsaydı yemin ederim bir adım bile atmazdım. Barbarca bir iş."
Hepsi kızla beraber güldüler.
"Sen de o hayvana mı oynayacaksın Taipan?"
Maymay için endişelenen Struan mırıldandı. "Bilmiyorum. Nedense şu kısrağı daha beğendim. Fakat onlar starta gelince kararımı vereceğim." Kız bir an onu süzdü. Acaba adam bu sözlerle kendisini mi kastediyordu? Jeff kendisini zorlayarak güldü. Şu kısrağa bir yakından baksak fena olmayacak.
Sen gidip baksan şekerim, ben burada seni beklerim Jeff.
Cooper'ın sinirlendiğini fark etmeyen Longstaff, ben de geleyim diye yürüdü. Cooper'la birlikte uzaklaştılar. O sırada üstü başı toz içinde kalmış ve bitkin hale gelmiş olan Blore koşa koşa geldi.
Başlamak üzereyiz Taipan, fevkaladesiniz Miss Tillman. İyi günler Altes, hepiniz dördüncü yarışta dördüncü ata para koyun. Ona kendim binmeye karar verdim. Altes, izin verirseniz sizi yerinize götüreyim. Çünkü ilk yarışın başlama işaretini siz vereceksiniz.
Ben mi? Eksenan söylemedi mi?
Hay, yani bunu yapmak lütfunda bulunur musunuz?
Blore ömründe bu kadar çok çalışmamış ve bu kadar heyecanlanmamıştı.
Lütfen beni izler misiniz?
Zergi telaşla kalabalıktan geçirdi. Struan'la sonunda yalnız kaldığına memnun olan Chevron birdenbire kararını verdi.
İki ay sonra Asya'dan ayrılacağımı sanıyorum.
Bu bir tehdide benziyor.
Hayır Taipan, sadece aşığım. Aynı şekilde hayatı da seviyorum. Hem seninle aynı fikirdeyim. Kazanacak olanı yarış başlayacağı sırada seçmek gerekir.
Yelpazelenerek oynadığı oyunun göze aldığı tehlikeye değmesi için dua etti.
Kimi seçeceksin?
Adam atlara bakmadı hafif bir sesle. O kısra Chevron dedi.
Kız sordu, adı nedir?
Struan yeşil gözlerinde tatlı bir ifadeyle may may diye cevap verdi. Kızın yelpazeyi tutan eli durdu. Sonra yine sallamaya devam etti.
Kazananın kim olduğu belirlenip başına taç geçirilmedikçe bir yarış kaybedilmiş sayılmaz.
Gülerek dimdik yürüdü. Her zamankinden daha da güzeldi.
Kısrak yarışı kaybetti. Sadece bir burun farkıyla ama yine de kaybetti.
Maymay hafif bir sesle, bu kadar çabuk mu döndün Taipan dedi.
Yarıştan yoruldum ve seni merak ettim.
Ben kazandım mı?
Hayır. Maymay gülümseyerek içini çekti.
Oh ziyanı yok.
Gözlerinin akı pembeleşmişti ve yüzü de soluktu.
Struan doktor geldi mi diye sordu.
Daha gelmedi.
Maymay yan döndü ama bu da ağrısını hafifletmedi. Yastığı çekti, bunun da yararı olmadı. Yorgun bir gülüşle, zavallı yaşlı anne iyice ihtiyarladı artık diye mırıldandı.
Neren ağrıyor?
Her yerim, hiçbir yerim. İyi uyursam her şey geçer.
Struan onun omuzlarını ve sırtını ovarken o düşünülmemesi gereken şeyi kafasından kovmaya çalışıyordu. Taze çay ve hafif yiyecek getirtti. Maymay'ı bunları yemesi için iknaya çalıştı fakat kadının hiç iştahı yoktu. Güneş batarken Ahsam gelip Maymay'a bir şeyler söyledi.
Genç kadın doktor gelmiş dedi. Gordon Chen de buradaymış.
Struan kalkıp gerindi, iyi. Ahsam bir mücevher dolabına gidip fil dişinden yan yatmış küçük bir kadın heykeli çıkardı. Struan'ın şaşkın bakışları altında Maymay küçük heykelin bazı kısımlarını işaret ederek Ahsam'a uzun uzun bir şeyler anlattı. Kız çıkınca Struan da şaşkın şaşkın peşinden gitti. Doktor uzun örgüsü iyi yağlanmış, eski siyah elbisesi lime lime yaşlı bir adamdı. Gordon babasını görünce özür dilerim Taipan diyerek eğilip selam verdi. Doktor da onunla beraber eğildi.
Bu Taiping Shan'ın en iyi doktoru. Olabildiğince çabuk geldik.
Teşekkür ederim. Kameraya gelin.
Birdenbire sustu. Çünkü Ahsam doktora yaklaşmış, selam verdikten sonra heykeli göstererek bir şeyler anlatmaya başlamıştı.
Struan ne yapıyor o diye sordu.
Gordon Chen dikkatle doktoru ve Ahsam'ı dinliyordu.
Teşhis koyuyor efendim.
Heykelle mi?
Zorunlu olmazsa onun hanımı görmesi doğru kaçmaz Taipan. Ahsam ağrıların yerini anlatıyor. Lütfen sabırlı olun. Bunun ciddi bir şey olmadığından eminim.
Doktor sessiz sedasız heykeli muayene etti. Sonra Gordon'a bakarak hafif sesle bir şeyler söyledi.
Doktor kolay teşhis konulamayacağını söylüyor. İzninizle eşinizi muayene etmek istiyor.
Sabırsızlıktan kendini zorlukla tutan Struan önden yatak odası haline sokulmuş kamaraya girdi. Maymay hemen karyolayı saran perdeleri kapattı. İçeride sessiz sedasız oturdu. Doktor karyolaya yaklaşarak birkaç dakika konuştu. Maymay'ın sol eli perdenin arasından uzandı. Doktor bu eli tutarak uzun uzun inceledi. Sonra parmaklarını nabza dayayarak gözlerini kapattı. Parmaklar arada sırada hafif hafif bileğe vuruyordu. Dakikalar geçti. Doktor parmaklarını vurarak bulunması mümkün olmayan bir şeyi arıyordu adeta.
Struan şimdi ne yapıyor diye sordu.
Gordon fısıldadı. Nabzını dinliyor efendim.
Sesimizi çıkartmamalıyız. Her bilekte 9 nabız vardır. 3'ü yüzeyde, 3'ü biraz daha aşağıda ve 3'ü de çok derinde. Onlar doktora hastalığın nedenini anlatacaklar. Lütfen sabırlı olun Tayfan. Parmakla dinlemek çok zordur.
Doktor parmaklarıyla vurmaya devam etti. Kamerada başka ses çıkmıyordu. Ahsan ve Gordon Chen büyülenmiş gibi bakıyorlardı. Struan rahatsız rahatsız kımıldandıysa da sesini çıkaramadı. Sonra birden doktor parmağını vurmaktan vazgeçerek bileği sıkıca tuttu. Sonra kadının elini örtünün üstüne bıraktı. Maymay bu kez adama sağ bileğini uzattı. Yine doktor dakikalarca bu bileğe de hafif hafif vurdu. Sonra içini çekerek gözlerini açtı. Maymay'ın elini bırakarak Gordon Chen'le Struan'a işaret etti. Gordon Chen arkalarından kapıyı kapadı. Doktor hafif sesle ve çabuk çabuk konuşmaya başladı. Gordon'un gözleri büyüdü. Struan telaşla ne var diye sordu.
Eşinizin çocuğu olacağını bilmiyordum Tayfan.
Gordon doktora dönüp bir soru sordu. Adam cevap verince de derin bir sessizlik oldu. Allah kahretsin ne diyor? Gordon babasına bakarak sakin görünmek için boşuna kendisini zorladı.
Eşinizin çok hasta olduğunu söylüyor Tayfan. Bir zehir bacaklarından onun vücuduna yayılmış. Zehir karaciğere yerleşmiş. Şimdi karaciğerin durumu bozulmuş. Yakında ateş, çok kötü ateş olacakmış. Sonra 3-4 gün arayla bir ateş daha gelecekmiş. Yine ateş.
Malaria, mutlu vadi humması mı?
Gordon dönüp bu soruyu sordu. Doktor evet diyor.
Struan, herkes malaryanın gece gazlarından olduğunu biliyor diye bağırdı Gordon'a. O haftalardır mutlu vadiden uzak.
Gordon omuz silkti. Ben size doktorun söylediklerini anlatıyorum Tayfan. Fakat doktora güvenirim. Siz de güvenmelisiniz.
Tedavisi neymiş?
Gordon doktora sordu. Tayfan, doktor mutlu vadi zehirinden azap çeken birkaç kişiyi tedavi etmiş. Kuvvetli olan erkekler 3. krizden önce belirli bir ilaç alarak iyileşmişler. Fakat bu hasta bir kadın, 21. yılında ve ateşten bir ruha sahip olmakla birlikte bütün gücü karnındaki 4 aylık çocuğa gidiyor.
Gordon rahatsız olarak durakladı.
Gordon onun ve çocuğun hayatından da korkuyor.
Ona söyle ilacı alıp hemen kadını tedavi etsin, krizden sonra değil.
İşin kötüsü bu efendim, hiç ilacı kalmamış.
O halde ona söyle hemen ilacı bulsun.
Hong Kong'da bu ilaçtan hiç yokmuş, doktor bundan emin.
Struan'ın rengi morardı. Olması gerek, ilacı bulmasını söyle, ne pahasına olursa olsun.
Fakat Tayfan, o...
Tanrı aşkına söyle.
Yine Çince konuşmalar başladı. O Hong Kong'da hiç ilaç kalmadığını söylüyor. Macao ya da Canton'da da yokmuş. İlaç Güney Denizlerinde bir yerde yetişen ender bir ağacın kabuğundan yapılıyormuş. Onun elindeki az miktardaki ilaç kendisine doktor olan babasından kalmışmış.
O iyileşirse kendisine 20.000 gümüş vereceğim.
Gordon'un gözleri irileşti. Bir süre düşündükten sonra telaşla doktora bir şeyler söyledi. İkisi de selam verip çıktılar.
Struan mendilini çıkarıp yüzündeki terleri sildikten sonra kameraya döndü. Sesi daha da bitkinleşen Maymay,
''Heya Tayfan'' dedi, ''Josun nasıl?''
''Seni iyileştirecek özel bir ilacı almaya gittiler, üzülecek hiçbir şey yok.''
Kafası alt üst olan Struan kadını elinden geldiği kadar yatıştırdı. Sonra hemen amiral gemisine giderek filonun baş doktoruna bu ağaç kabuğunu sordu.
''Özür dilerim Bay Struan, fakat bu bir koca karı masalı. Peru'daki İspanyol valisinin eşi Kontes Chincho'nun 17. yüzyılda Güney Amerika'dan bu kabuğu Avrupa'ya getirdiği söylenir. Buna Chinchona kabuğu ya da kına kına denir. Dövülüp toz haline getirilerek suyla alınırsa hummayı geçirdiği iddia edilir. Fakat Hindistan'da denendiği zaman hiç de iyi sonuç vermedi. Değersiz. Tanrı'nın belası Katolikler insanları kandırıp kendi dinlerine sokmak için her şeyi söylerler.
Bu kabuğu nerede bulabilirim?
Bilmiyorum azizim, herhalde Peru'da. Ama neden endişe ediyorsunuz? Kraliçe kenti artık boşaltıldı. Gece gazlarını içinize çekeceğinizden korkunuz olmasın.
Bir arkadaşım malaryaya tutuldu.
O zaman kendisine şiddetli kalomelli bir müsil verin. Bunu hemen yapmalısınız. Sonuç için söz veremem tabii. Kendisine sülükle yapıştırırız.
Struan daha sonra ordu başhekimini de gördü ve sırasıyla bütün doktorlara aynı şeyi sordu. Fakat hepsi de Struan'a aynı cevabı verdiler. Struan doktorları sorguya çekerken Gordon Chen de Tai Ping Shan'a dönerek kendisine bağlı 10 triyat şefini çağırmıştı. Onlar da kendi merkezlerine giderek kendilerine bağlı olan onar şefi çağırdılar. belirli bir ağacın kabuğunun bulunması gerektiği haberi inanılmayacak bir hızla etrafa yayıldı. Biraz sonra triad olsun olmasın, Hong Kong'daki bütün Çinliler ender bir ağaç kabuğunun arandığını öğrenmişlerdi. Bunu kimin ve ne için aradığını bilmiyorlardı. Sadece büyük bir ödül vaat edilmişti. Bu haberi mandarinlerin triad avına çıkmış ajanları da duydu. Onlar da kabuğu aramaya başladılar. Fakat ajanlar sadece ödülü değil, bu kabuk sayesinde triad başkanlarının kimler olduğunu anlayacaklarını ummaktaydılar.